Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 İsven 1403, Hicri Kameri 24 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 23 Şubat 2025 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nehcül Belaga öğütleri ve Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Meysan Feriver, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, batıdaki Siyon'un karşıtı gösteriler, ilahi iradenin tezahürün bir örneği olduğunu belirtti. Lübnan'ın başkenti yaz içinde ve direniş şehitlerinin naaşının görkemli bir şekilde uğurlanmasına hazır. Ali Laricani, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve bölge gençlerinin bilincini uyandırdığını belirtti. İsrail rejimi Filistinli esirleri serbest bırakmayı kabul etti. Tahran Afrika'nın kalkınmasına yardım etme iradesi.
Şimdi haberler. İran İstihbarat Bakanı yardımcıları ve bakanlık yöneticileriyle yapılan ve 19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmede İslam Devrimi rehberi İmam Hamine'nin konuşması, dün istihbarat topluluğu şehitleri anma toplantısı ve İstihbarat Bakanlığı'nın kuruluşunun 40. yıl dönümü töreninde yayınlandı. İmam Hamine'yi İran İstihbarat Bakanı yardımcıları ve bakanlık yöneticileriyle yaptığı görüşmede İstihbarat Bakanlığı'nın uzun yıllar boyunca devrimci ruhu ve yaklaşımını korumasını bu bakanlığın seçkin özellikleri ve avantajları olarak değerlendirdi. Barstuday'ın haberine göre devrim ve devrim lideri ofisinin bilgilendirme sitesinden aktarılan bilgilere göre İmam Hamine'yi İstihbarat Bakanlığı gerçekten devrimci ve devrime bağlı bir kurumdur. Eski personeli devrimci kaldığı gibi yeni personeli de devrim yolunda ilerlemektedir ki bu büyük bir nimettir ifadesini kullandı. Rehber Hamine'yi ayrıca istihbarat kuruluşlarının her düzeyde birbirleriyle işbirliği ve koordinasyonuna vurgu yaparak istihbarat kuruluşlarının ahlaki arınma ve manevi konulara özel dikkat göstermesini de önemli ve gerekli buldu. İmam Hamine'yi konuşmasının bir başka bölümünde 22 Behmen yürüyüşünde devrimci tazeliğin ve canlılığın tezahürünü ve İslami nizama yönelik yoğun düşmanlıklara rağmen gençlerin ve çocukların devrimi savunmak için sahneye çıkmasını İslam'ın İslam Cumhuriyeti çerçevesinde ilerlemesi için Allah'ın iradesinin bir göstergesi olarak nitelendirdiği beyanatında ilahi iradenin tezahürünün bir başka örneği Avrupa ve hatta Amerika'daki Siyonizm karşıtı gösteriler ve dünya kamuoyunun Filistin halkına yönelik desteğinin büyük ölçüde artmasıdır vurgusunda bulundu. Toplantının başında İran İstihbarat Bakanı Hüccetü'l-İslam Hatip, bakanlığın güvenlik tehditlerini etkisiz hale getirme ve düşman casusluk servislerine darbe indirme konusundaki performansı ve programları hakkında bir rapor sundu.
Direniş şehitlerinin aşığına uğurlanma töreni başlamasına sadece birkaç saat kala Lübnan halkı ve direnişin sevenleri Beyrut sokaklarında toplanarak sine çekmekte ve yas tutmakta. Böylece direniş şehitlerinin aşığına uğurlanma töreninin daha görkemli bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlanmakta. İran'ın haberine göre şu anda Lübnan'ın başkenti ve özellikle güney bölgeleri derin bir hüzünle kaplanmış durumda. Lübnan halkı şimdiye kadar kendilerinin destekçisi ve koruyucusunu kaybettiklerine inanmakta zorlanırken şimdi inanılmaz bir şekilde yetim kalmayı bekliyor. Bugün sabahıyla birlikte Lübnan milleti ve tüm dünyanın özgür insanları eşi benzeri görülmeyen büyük bir adamla vedalaşacak. Dün gece tüm Lübnan, Beyrut sokaklarında toplandı ve uykusuzluk, keder ve yetimlik hissi onların ortak özelliğiydi. Bugün sabah birlikte boğazda düğümlenen birçok gözyaşı patlayacak ve birçok gözyaşı dökülecek, birçok pişmanlık kalplerde kalacak. Konuşmasının tonu düşmanın bedenini titreten o kişi bugün gidecek ve bu halkı ağır bir acıyla yalnız bırakacak. Bugünden itibaren Lübnan milletinin kendini teselli etmek için tek sığınağı ve barınağı mazlumların ve özgür insanların efendisinin türbesi olacak.
İran İslam Devrimi liderinin danışmanı ve Nizam-ı Maslahatı'nı Teşhis Konseyi üyesi Ali Laricani, Şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın bölge gençlerinin bilincini ve farkındalığını uyandırdığını ve Müslüman bir politikacı seviyesinde olduğunu vurguladı. İran'ın haberine göre Ali Laricani, cumartesi gecesi bir röportajda, Şehit Nasrullah başkalarının değerini bilen çok adil bir insandı ve onda hiçbir zaman mutlakçılık veya grupçuluk görmedim. Yani en büyük direniş gücünü yaratmış olmasına rağmen başkalarının değerini de biliyordu. Örneğin General Aun ile birlik kurdu açıklamasında bulundu. Şehit Nasrullah'ın ahlaklı bir insan olduğunu ifade eden Laricani, onunla belki 20 defadan fazla 3 ila 6 saatlik görüşmelerim oldu ancak düşmanı onlara bile saygısızlık ettiğini görmedim ve saygıyla eleştiriyordu dedi. Laricani sözlerinin devamında şunlara değindi. Şehit Nasrullah çok olgun ve deneyimliydi ve Müslüman bir politikacı seviyesindeydi. Nizam-ı Maslahatı'nı Teşhis Konseyi üyesi Şehit Seyit Hasan Nasrullah, İran milletine çok sadıktı ve İran milletine zulmedilmesine tahammül edemediğini söylüyordu ve bu İmam Hümeyni Rahmetullah'ın da sahip olduğu idealdi dedi. Bugün Şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın görkemli cenazesine tanık olacağımızı vurgulayan Laricani, Şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın herkes arasında özel bir popülaritesi vardı ve çok büyük bir insandı dedi. Laricani, o insanlığı zulümden, baskıdan ve karanlıktan kurtarmak için canını veren şahsiyetlerden biriydi. Şehit Seyit Hasan Nasrullah büyük işler yaptı dedi. Nizam'ın Maslahatı'nı Teşhis Konseyi üyesi ayrıca Şehit Seyit Hasan Nasrullah insanların kaderine karşı çok hassastı ve tüm milletlere karşı şefkatliydi. Tabii ki tüm insanlık onun endişesiydi dedi.
Muhtelif ülkelerden resmi ve gayri resmi heyetler, Lübnan Hizbullah'ın şehit genel sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılmak üzere Beyrut'a gitti. Merhaber Ajansı'nın verdiği habere göre son saatlerde Yemen, Irak, Tunus, Britanya, Türkiye ve İran'dan resmi heyetler, şehitler Seyyid Hasan Nasrullah ve Seyyid Haşim Safiyeddin'in cenaze törenine katılmak üzere Beyrut'a ulaştı. Yemen'in El Mesire kanalı, Seyyid Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılmak üzere Lübnan'ın başkenti Refik Harire Uluslararası Havalimanı'na gelen resmi Yemen heyetinin karşılanma görüntülerini yayınladı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas halkı, Beyrut'taki şehitler Seyyid Hasan Nasrullah ve Seyyid Haşim Safiyeddin'in cenaze törenine geniş çapta katılmaya çağırdı. Filistin'in tam özgürlüğüne kadar direniş yolunu sürdürme sözünü yenileyen Filistin Hareketi, halkı Seyyid Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine coşkulu bir şekilde katılmaya çağırdı. Lübnan Hizbullah'ının şehit genel sekreterinin oğlu Seyyid Muhammed Mehdi Nasrullah yaptığı konuşmada babasının cenaze törenine katılmaya çağırarak Seyyid Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılmak bir duruş sergileme ve şehit Nasrullah'a olan sevginin pratik bir göstergesidir dedi. Muhammed Mehdi Nasrullah, düşmanlar, muhalifler ve kötülük isteyenler cenaze töreninin yapılmasını her şekilde engellemek için ellerinden geleni yaptılar dedi. İşgal altındaki Kudüs'teki Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Atallahan'la bir mesaj yayınlayarak Şeyh Seyyid Hasan Nasrullah'ın yüce makamına saygılarını sundu ve şunları belirtti. Seyyid Hasan Nasrullah'ın meslektaşlarının, yardımcılarının ve onunla birlikte olanların fedakarlıklarına saygı duyuyoruz. Filistin'in yanında durdular, Filistin'i savundular ve Filistin için ağır bedeller ödediler. Hanna, Filistin halkı teslim bayrağını çekmeyecek ve haklarına bağlı kalacak. Çünkü Filistinlerin sözlüğünde teslim kelimesi yoktur diye ekledi.
Haber kaynakları İsrail rejiminin yakında Filistinli esirleri serbest bırakacağını duyurduğunu bildirdi. İrna'nın Kudüs kanalından naklen aktardığı haberine göre arabulucular Hamas hareketine İsrail rejiminin yakında Filistinli esirleri serbest bırakacağını bildirdi. Takasın 7. aşamasında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına engel olan İsrail rejimi cumartesi sabahından bu yana bu esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdi. Esirlerin aileleri bu Batı Şeria'da kar ve yağmura rağmen Ofer hapishanesi önünde çocuklarının serbest bırakılmasını bekliyor. Filistin medyası İsrail rejiminin bu eyleminin amacının Filistin halkının sevincini azaltmak olduğunu belirtti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü daha önce yaptığı açıklamalarda düşmanın Filistinli esirlerin 7. grubunu zamanında serbest bırakmadaki gecikmesinin anlaşmanın açık bir ihlali olduğunu vurguladı. Abdüllatif Elkanu, Hamas, arabulucuların esir takasının başarılı olması için çabalarını desteklerken, savaş suçlusu Benjamin Netanyahu zaman kazanma taktiğini benimsedi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdi, dedi. Hamas hareketi cumartesi günü esir takasının 7. aşaması çerçevesinde Gazze şeridindeki Uluslararası Kızıl Haç Komitesi temsilcilerine 6 İsrailli esiri daha teslim etti.
İslam Cumhuriyeti İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı önümüzdeki yılın başlarında 3. İran-Afrika Ekonomik İşbirliği Zirvesi ve 2025 Expo Fuarı'nın düzenleneceğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Tahran'daki Afrika ülkeleri temsilcilik başkanlarıyla yaptığı görüşmede Afrika kıtasıyla ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirmesi İslam Cumhuriyeti İran'ın dış politika önceliklerinden biridir açıklamasında bulundu. Pars Today'in haberine göre Arif, önümüzdeki yılın başlarında 3. İran-Afrika Ekonomik İşbirliği Zirvesi ve 2025 Expo Fuarı'nın düzenlenmesinin 14. hükümetin gündeminde olduğunu belirtti. Arif, İran'ın Afrika kıtasıyla ikili, çok taraflı ve bölgesel çerçevede kapsamlı işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, sahip olduğumuz çok değerli potansiyellerle sinerji yaratarak ve tüm imkan ve kapasiteleri bir araya getirerek ilişkilerin geliştirilmesine ve haklarımıza hizmet etmeye daha iyi katkıda bulunabileceğimizi ifade ettik. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, X sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda İran İslam Cumhuriyeti, Afrika Birliği'nin gözlemci üyesi olarak 15 ile 16 Şubat 2025 tarihlerinde başarıyla düzenlenen 38. Afrika Birliği zirvesini tebrik ederek, birliğin yeni dönem başkanına, Afrika Birliği Komisyonu yeni başkanına ve yardımcısına başarılar diler ifadesini kullandı. İran Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf Ahmet Eşşerif ile Tahran'da yaptığı görüşmede Mayıs ayının ilk haftasında iki ülke arasında ortak ekonomik komisyon toplantısının yapılacağını belirterek, İran'ın bitki ıslahı ve hayvancılık alanında 100 yıllık araştırma sonuçlarını Sudanlı araştırmacılarla paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Güney Afrika Maden ve Petrol Kaynakları Bakanı Govind Mantis, ülkesinde nükleer enerjinin geliştirmesinin önde gelen savunucularından biri olup, ülkesinin nükleer enerji teknolojisini geliştirmek için İran ve Rusya gibi ülkelerin yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bilindiği gibi İran, Rusya ve Güney Afrika BRICS üyesidir. Nijer'in Tahran Büyükelçisi Seydou Zatou Ali, İrib Dış Yayınlar Servisi Başkanı Ahmed Nourizi ile bir araya gelerek iki ülke arasında medya işbirliğinin genişletilmesi de dahil olmak üzere çeşitli konuları görüştü. Ahmed Nourizi bu görüşmelerin İran İslam Cumhuriyeti ile Nijer arasında medya alanında ikili işbirliğini geliştirmesine katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Hollanda Dışişleri Bakanı Kasper Veldkamp ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran ve Amsterdam arasındaki uzun süreli ikili ilişkilere atıfta bulunarak, İslam Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti'nin karşılıklı saygı ve çıkar temelinde tüm ülkelerle etkileşimde bulunma iradesini vurguladı. İRNA'nın haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, uluslararası ilişkilerde tüm hükümetlerin hukukun üstünlüğüne bağlı kalmasının önemini hatırlatarak, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilkelerine ve uluslararası hukuk kurallarına, özellikle devletlerin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı gösterilmesine, ulusların iç işlerine müdahaleden kaçınılmasına ve çok taraflılığın güçlendirilmesinin uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı, Amerika'nın iadesini talep ettiği Hollanda'da tutuklu bulunan İran vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu. İran haberine göre Kazım Garibabadi, X sosyal medya platformunda Dışişleri Bakanlığı, Yargı ve Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın takibiyle Amerikan hükümetinin yaptırımları deldiği iddiasıyla Hollanda'dan iadesini talep ettiği İran vatandaşı Mehdi Kiyasi'nin iade talebi reddedildi ve birkaç saat içinde ülkeye dönecek mesajını paylaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 İsven 1403, Hicri Gameri 24 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 23 Şubat 2025 Pazar. Bugün Bugün Hicri Şems'i 5 İsven, İranlı ünlü düşünür Hoca Nasreddin Tusi'yi anma günü, ayrıca mühendisler günüdür. Hicri Kameri 597'de Tus'ta dünyaya gelen Üstad El-Beşer ve Muhakkık Tusi lakaplı Ebu Cafer Muhammed bin Muhammed ilk başta akli ve nakli ve hikmeti meşa ilimlerini öğrendi ve yıllardan sonra matematik, fıkıh, felsefe, nücum ve edebiyat bilimlerini okudu. Öyle ki o dönemde üstatlık makamına ulaştı. O bir grup matematikçi toplayarak Maragara sathanesinin yapılması çalışmalarına başladı. Büyük matematikçilerden oluşan bir grubu toplayarak Hicri Kameri 657 yılında rasathanenin inşasına başladı. Hoca böylece zamanının dağınık halde bulunan büyük alimlerini bir araya toplamış, ayrıca Maragara sathanesinin bulunduğu yerde büyük bir kütüphane kurmuştur. Bu büyük alim Bağdat, Levant, Kuzey Afrika ve İran'ın çevresindeki bölgelerden topladığı kitapları bu kütüphane için toplamış ve 400 binden fazla ciltlik bir kütüphane kurmuştur. Hoca Nasreddin Tusi nihayet Hicri Kameri 672'de 75 yaşında Maragara sathanesini kurduktan 16 yıl sonra vefat etti ve Kazmin'de toprağa verildi. ...86 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 İsven, 1117'de Nadirşah Afşar, Karnal Savaşı'nda Muhammed Şah Gurkani'yi yenerek Delhi'yi ele geçirdi. Karnal Savaşı Hicri Şems'i 5 İsven, 1117, İran Şahı Nadirşah Afşar ordusu ile Muhammed Şah Gurkani'nin ordusu arasında Karnal yakınlarında meydana geldi. Nadirşah İran yenilgisinin ardından Gurkani Sarayı'na sığınan Afgan otaklarının kalıntılarını teslim etmesini defalarca Muhammed Şah'tan istedi. Ancak elçisini öldürerek Hindistan'a saldırması için gerekli bahaneyi buldu. Bu savaşta İran ordusu modern taktikler ve hafif toplar kullandı ve örgütsüz Gorkani ordusunu yenmeyi başardı. Nadir Şah'ın Karnal Savaşı'ndaki önemli başarıları oldukça etkileyiciydi. Delhi'yi ele geçirip hazinesini yağmaladı. Nur Dağı, Nur Denizi, Tavus Tahtı gibi değerli mücevherleri ele geçirdi ve elde ettiği bol ganimetlerle İran'daki vergileri 3 yıl süreyle kaldırdı. Bu sefer gerileyen Gorkan İmparatorluğu'nun ciddi biçimde zayıflattı ve çöküşünü hızlandırdı. ...134 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Şaban 1312'de İslam dünyasının önde gelen fakihlerinden ve taklit merciği Mirza Muhammed Hasan Şirazi vefat etti. Hicri Kameri 1230'da İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde dünyaya gelen Şirazi ilk eğitimini bitirdikten sonra Irak'ın Necif-i Eşref dini ilimler havzasına giderek orada kendi döneminin ünlü fakihlerinden olan Şeyh Murtaza Ensari gibi hocalardan dersler aldı ve sonuçta üstatlık makamına ulaştı. İran'da Mirza-i Şirazi'nin faaliyetleri Gacar Şahlarından Nasreddin Şah dönemindeki tütün hareketine denk gelmektedir. O tütün hareketine karşı fetva hükmünü yayınlayarak İngilizlerin kendi tekerlerini aldıkları bütün kullanılması gereken tütün hakkını İngilizlerden aldı. Bu fetva aslında İran Şahı ve İngiliz devletine karşı açık mücadele manasındaydı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Mülakat mağdur öğretmenleri için ek atama talebinde bulunuldu.
Star.
Hamas'tan soykırımcı İsrail'in şartına kabul edilemez cevabı.
Ve karar.
Ramazan kolileri bu yıl el yakıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç 121 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde sivil toplum ve devlet başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bunca zamandır yaşadığımız demokrasi tecrübesini ve bu kadar olup bitenlere rağmen toplum antidemokratik ve hukuk dışı uygulamalara karşı örgütlü ve güçlü bir sivil tepki ortaya koyma noktasına henüz gelebilmiş değil. Merhum Demirel'in zaman zaman söylediği bizdeki demokrasi halksız demokrasi beyanı tam da bu durumu tarif ediyor. Peki milletin varlığını göstermek ve hukukuna sahip çıkmak için neler yapılmalı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu hususta pek çok şey söylenebilir ama öncelikle ve özellikle ifade edilmesi gereken hususlardan biri şu olsa gerek. Bir defa haddi zatında sorunun kaynağını oluşturan yanlış referanslara dayanarak tavır sergileme hatası mutlaka terk edilmeli. Bu bilhassa muhafazakar kitlelerde yaygın olan ve bu dönemde maalesef daha da güçlenen devletçi hatta OHAL'ci refleksler için geçerli. Her hal ve şartta devleti kollayıp devlet adına yapılan yanlışları da görmezden gelen bir yaklaşımla sivil toplum inşa edilemez. Sivil toplumun en önemli şartlarından biri evvela devlet karşısında bağımsız bir konuma oturmak. Bu demek değil ki devlet düşmanı olunsun. Hayır, karşı çıkılması gereken şey devlet değil, devletin adına yapılan yanlışlar, haksız ve keyfi uygulamalar. İkinci önemli nokta, sivil toplumun siyasetten de bağımsız olması. Ne yazık ki bu da başarılamadı ve hala bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Oysa özellikle 1990'lı yılların başlarında Türkiye'de çok ümit verici bir sivil toplum örgütlenmesi başlamış, birçok yerde kurulan gönüllü teşekküller müşterek bir güç oluşturma potansiyelini ortaya koymuşlardı. Ama ne yazık ki sürecin ilerleyen safahatında bu örgütlerin çoğu kendilerini bir siyasi harekete endeksleme hatasına düştü. Bunun sonucu ise 28 Şubat'ta o hareketin aldığı ağır darbelerden sivil örgütlerin de zarar görmesi oldu. Hazin olan şu ki şimdi aynı hata çok daha geniş bir ölçekte yine tekrarlanıyor. Ders alınsa tarih tekerrür eder mi?
Esander Korkmaz 21 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde İşsizlik Nasıl Gizlendi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2024 4. çeyrek iş gücü istatistiklerine göre 2024 son çeyrekte işsizlik oranı %8,6 oldu. İstihdam oranı da %49,6 oldu. Türkiye'de işsizlik oranı dünya ortalamasına göre yüksek, istihdam oranı ise düşüktür. Gerçek işsizlik oranı TÜİK'in açıkladığından daha yüksektir ve fakat açıklanan bu oranlar bile dünya ortalamasının çok üstündedir. Dünyada işsizlik oranı %5 dolayındadır. Türkiye'de istihdam oranı da dünya ortalamasına göre düşüktür. İstihdam oranı potansiyel iş gücünün kullanılması, işsizliğe çözüm, GSYH'da büyüme, yoksullukla mücadele ve toplumsal huzur açısından önemlidir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
2024 yılında OECD ülkelerinde ortalama istihdam oranı %66,2, işsizlik oranı %4,9 oldu. Avrupa Birliği'nde istihdam oranı %75,4, işsizlik oranı %6,2 oldu. Türkiye'de istihdam oranı %49,6 ve işsizlik oranı %8,6 oldu. Hangi tarife standarda göre hazırlanmış olursa olsun, TÜİK'in hesabı Türkiye gerçeklerine uymuyor. İş aramayıp bulamayanlar ve sonunda pes edenleri gösteren iş bulma umudu kaybolanların sayısı 2017 yılı sonunda 656 bin kişiyken 2024 yılı sonunda 1 milyon 824 bin kişi artarak 2 milyon 480 bin kişiye ulaştı. 2 milyon 480 bin kişi hangi şartlarda iş bulamaz? Ya iş bulma olanağı yoktur ya da anketlerde ve hesapta hata var. Yine 2024 yılı sonunda iş aramayan fakat iş bulsa çalışacak olan 2 milyon 129 bin kişi var. Bunlar işsiz fakat bir takım nedenlerle iş aramıyor. Ama iş bulsalar hemen başlayacaklardır. Bunlar işsiz değilse neden iş bulunca hemen başlıyorlar? Nasıl oluyor da 2024 yılı sonunda açıklanan işsiz sayısı 3 milyon 80 bin kişi oluyor da iş bulma umudu kaybolan işsizler ile iş aramayıp iş bulsa hemen başlayacak olan işsizlerin toplamı daha yüksek 4 milyon 609 bin kişi oluyor? Yine nasıl oluyor da 2017 yılı ile 2024 yılı arasında açıklanan işsiz sayısı 211 bin kişi azalıyor? Fakat TÜİK'in işsiz demedikleri 2 milyon 276 bin kişi artıyor. Avrupa standartları diyoruz fakat bu tür çelişkiler Avrupa'da yoktur. Sonuç olarak 2024 dördüncü çeyrekte açıklanan ve açıklanmayan işsiz sayısı 7 milyon 689 bindir. Düzeltilmiş iş gücüne göre Türkiye'de fiili işsizlik oranı %19,1'dir. Eğer bu istihdam politikamız olacaksa temel veriler bu veriler olmalıdır. Orta vadeli programda işsizliğe çözüm, tek işe yarar başlıklı istihdam desteğidir. Teknik olarak bir istihdam modeli ve politikası yok. Niyet ve veri hedefleri var. Beşeri sermaye deniliyor fakat Türkiye'de beyin göçü var. Üstelik siyasi iktidar giderlerse gitsinler diyor. Bugünkü şartlarda yatırım ortamı yoktur. Yatırım ortamının düzeltilmesi için parlamenter sisteme dönerek başkanlık sistemini kaldırmak, hukukun üstünlüğünde ve yargı bağımsızlığında iç ve dışta güven tesis edecek şekilde reform yapmak gerekir. İkincisi, eğitimde iş gücü planlaması yapmaktır. İlerisi için iş gücü tahminleri yaparak eğitim sistemini, eğitim kurumlarını, mezun sayısını bu tahminlere göre düzenlemek gerekir. Ayrıca eğitimi ideolojiden uzak tutmak gerekir. Dahası var ama kim yapacak?
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 21 Şubat tarihli Milli Gazete'de "Ufak bir ricamız var" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. AK Parti yöneticilerinden basit bir isteğimiz var. Daha doğrusu ufak bir ricamız var. Hani zaman zaman milletvekillerini kampa alıyor ve eğitim çalışmaları yapıyorlar ya, işte yine böyle bir kamp çalışması yapmalarını bekliyoruz. Bu çalışmanın konusu espri anlayışı olmalı. Espri nedir ya da ne espri değildir konusu üzerinde henine boyuna tartışmaları gerek. Zira medyada yer alan haberler, en sıkı yandaşı bile çileden çıkartacak cinsten bir espri anlayışının kimi mensuplarına hakim olduğunu ortaya koyuyor. Kürsüye çıkan, mikrofonu eline geçiren, tabiri caizse mangalda kül bırakmayan konuşmalara imza atıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hitap ettiği vatandaşlara "bizden bu kadar" diyor. "Gerisi size kalmış" diyor ve yeterli hizmeti alamadığını düşündüğü kamu görevlilerinin gidip gırtlaklarını sıkmalarını öneriyor. Açık seçik kışkırtırım diyor. Sonra bu haber medyada yer alıp tepki görünce de ben espri yapmıştım, medya çarpıttı diyerek sözüm ona özür diliyor. Evet, en hızlı yandaşlar bile sözler karşısında çileden çıkıp batsın senin esprin deme ihtiyacını hissediyor. Sağlık Bakanlığı harekete geçip yapılan açıklamalarda daha özenli olunması gerektiğini belirtip hassasiyet istiyor. Hal böyle olunca da AKP yönetiminin espri konusunda bir kamp çalışması yapması zarureti doğuyor. Acilen espri nedir konulu bir çalışma yapılmalı. Bu çalışmada açık tehditlerin ve kışkırtmaların asla espri olarak kabul edilemeyeceği anlatılmalı. Kürsülere çıkıp ellerine mikrofon geçince heyecanlanmamaları istenmelidir. Böyle soğuk esprilerden uzak durmaları tavsiye edilmelidir. Hele hele şiddet içeren esprilerin yanından bile geçmemeleri kendilerine önerilmelidir. Umarız neyin espri neyin espri olmadığı açıklığa kavuşturulduğu zaman hatipler böyle laflar etmekten kaçınırlar. Böylesine nitameli bir konuşmanın ardından medya çarpıttı şeklinde yapılan açıklamalarda inandırıcı olmaktan çok uzak kalıyor. Zira konuşmanın görüntülerini ekranlarda dönüp duruyor. Bu noktada bütün sorumluluğun AKP yönetiminin üzerinde olduğuna inanıyor ve mensuplarını bu konuda eğitmesini bekliyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa Öğütleri. Nehcül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belağa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfkeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehcul Bela Öğütleri 6. Hikmet İyi Huylu Olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile 4 bölümden oluşan Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları adlı kitaptan sizler için hazırladığımız podcast'imizin bugünkü bölümünde nübüvvetin hedefleri konusunu ele alacağız. Tahran'dan hepinizi selamlıyorum. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Thank you. Allah'ın peygamberi neyi arıyor? Toplumda neden değişim ve dönüşüm arayışındadır? Bütün bu faaliyetlerin anlamı nedir? Bunlar Seyyid Ali Hamenei'nin mübarek Ramazan ayının 18. gününde İmam Hasan Aleyhisselam camisinde hazır bulunanlara sorduğu sorulardı. Peygamberlerin asıl hedefi insanları en mükemmel ve tekamül mertebesine ulaştırmaktır. İnsan çok fazla güce, yeteneğe ve enerjiye sahip bir varlık olarak olduğundan daha üstün, daha aziz ve daha şerefli bir hale gelebilir. Seyyid Ali ilahi peygamberlerin asıl amacını açıklamak için şöyle devam etti. Temelde insan doğuşunun başından dünyevi oluşumunun başlangıcından itibaren sürekli ilerleme ve gelişme içindedir. Vücudun durumu ve insan vücudunun görünümü bunu çok iyi göstermektedir. Bir bebek tam bir insanın birçok özelliğinden yoksundur. Dişleri yoktur. Nesneleri tutacak güçlü elleri, ayakta durup yürüyebilecek güçlü bacakları yoktur. Sindirim sistemi yetişkin bir insan gibi değildir ve hiçbir şey yiyemez. Beyni ve sinirleri aynı. Fakat bir süre sonra bu zayıf organlar güçlenip kuvvetlenirler. Kesin olan şu ki bu organlara hiçbir şey eklenmeyecek fakat zamanla hayatın en önemli ve karmaşık sorunlarını çözme ve keşfetme yeteneğini bulan onun zayıf beynidir. Gizli ve görünmeyen yetenekler yavaş yavaş ve zamanla özel koşullarda gelişir ve ortaya çıkma noktasına ulaşır. Bu yüzden insan vücudu sürekli olarak mükemmelleştirilmektedir. İnsani maneviyat ve erdemliklerle de durum aynıdır. İnsanda bir dünya yetenek saklıdır. Onu çok derin ve zengin, içeriği çıkarılıncaya kadar pek bilinmeyen bir madene benzetebiliriz. Seyyid Ali Hamenei konuyu daha da açıklamak için bir örnek verdi ve şöyle dedi. İnsanları bir havuzun kenarındaki güzel ve rengarenk mozaiklere benzetebiliriz. Bu mozaikleri yapmak için önce ham madde kalıplanır, ardından kurumaya bırakılır. Onlara baktığınızda hiçbir güzellik ya da zarafet göremezsiniz. Kara ve çirkin bir nesne. Fakat bu koyu renkli nesne özel cihazlarla parlatıldığında gözle görülür biçimde değişir. Bu aşınmanın ardından içerisinde güzel desenler, çeşitli ve hoş renkler ortaya çıkar. İnsanın iç yetenekleri bu karanlık mozaiklerin kalbinde yer alan parlak ve güzel parçacıklara benzer. Bu adamın ortaya çıkması durumunda onu meleklerden de daha yükseğe çıkarabilecek, kamil ve yüce bir insana dönüştürebilen zengin bir yetenek madeni var. Peygamberlerin gerçek amacı budur. İnsanı kötü huylardan ve hayvani hayattan kurtarmak için gelirler. Vahşi hayvanların işlerini yapan, insan görünümünde ve süslü sözlere sahip olanlara insan denemez. Başkalarını öldürmekten zevk alan, başkalarının acılarını görmekten acı duymayan kişi kesinlikle insan değildir. Artık görünüşü ne kadar temiz ve ütülü bile olursa olsun, ünlü bir bilim adamı da olsa insan olmak başka bir şeydir. Peygamberler insanlığın nefislerini temizlemek için gelirler. Peygamber Efendimizin daveti ortamında zulmün ve hayvani ve barbar yaşamın diğer tezahürlerinin izlerini göremezsiniz. Her ne varsa saflığın ve insanlığın nurudur ve bu da nübüvvetin büyük sanatı ve mucizesidir. İnsanlar mucizeler olağanüstü işler olarak kabul ederler. Fakat nübüvvetin büyük mucizesi iyi ve mükemmel insanlar yaratmaktır. Kendilerini suç ve yolsuzluk konusunda her türlü yetenek bulunan insanlar, peygamberlerin İslam'a çağrısıyla karşılaştıklarında ve peygamberin cila makinesinin üzerlerinde çalıştığında, dünün aynı tıraşsız ve yontulmamış insanı çok büyük bir insana dönüşür. Ebu Zer el-Gaffari bu insanlardan biriydi. O şiddet yanlısı bir adamdı. Bir çöl bedevisi ve insanlığı hiçe sayan biriydi. Onda tek bir insani nezaket kırıntısı bile görülmüyordu. Peygamber bu sert ve kaba adam olan Ebu Zer'i vahyin cilası ile bir adamda bulunabilen tüm zerafetlere ve faziletlere sahip bir adama dönüştürür. Kendilerini insan toplumlarının büyük reformcuları olarak görenler, sıradan insanlardan onları takdir etmedikleri, onları tanımadıkları ve anlamadıklarından şikayet ediyorlar. Diğer insanların etrafında pervane olmalarını ve onlara her zaman teşekkür etmesini isterler. Neden? Çünkü onlar insanlık sorumluluklarını biraz, sadece biraz yerine getirmişlerdir. Aynı kişi Ebu Zer gibi biriyle karşılaşırsa ona değer vermez. Siz bu reformcuyu peygamber ile kıyaslayınız. Peygamber Ebu Zer gibi bir insanı görmezden gelmezken üstelik ondan bir insan yaratıyor. Öyle ki bu ben sıradan insanlar için tüm faaliyetlerin merkez olan bu ben, bu benim her şeyin amaç yolunda çözülüyor. Peygamberin büyük mucizesi işte budur. Seyyid Ali camideki kalabalığa baktı ve acı bir gülümsemeyle onlara şöyle sordu. Böyle birini bulabilir misiniz? Genellikle her şeyi ya kendimiz için ya da bize bağlı olanlar için isteriz. Kendi unvanımız için, evlatlarımız için, iyi adımız için ve kendimize dönen her şey için. Fakat Ebu Zer ulaştığı hedef uğruna sahip olduğu her şeyi Allah yolunda feda etmektedir. Onda bu kadar değişim yaratan nedir? Siyah ve koyu renkli taşlardan pürüzsüz ve parlak aynalar yaratan vahiy ve nübüvvet çağrısıdır. Bütün konuşmalarında İslami bir sistem oluşturmak için İslam'ın fikri ve ideolojik temellerini ayet ve hadislerle açıklamaya çalışan Ayetullah Hameni konuşmasının devamında şöyle dedi. Şimdi materyalist ekollerin eşitlik, sosyal adalet ve sınıf farklılıklarının olmadığı özgür ve müreffeh bir sistem oluşturabildiklerini varsayalım. İdeal topluma ulaştıktan sonraki hedefleri nelerdir? Büyük fedakarlıklar, çabalar ve mücadelelerle müreffeh bir toplum yaratmayı başaran insanlar sonra ne yapacaklar? Materyalist ekoller, dünyayı iskan etmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak, cehaleti ortadan kaldırmak, baskı ve ayrımcılığın olmadığı sınıfsız bir toplum yaratmak diyor. Soruyoruz, insan bu toplumda ne yapmak istiyor? İnsanın insanlığı nereye varmak istiyor? Materyalist ekollerin buna verecek bir cevabı yok. Birisi şöyle diyebilir, yiyip uyumak istiyor. rahat yaşamak istiyor. Biz diyoruz ki, bu kadar mı? İnsanoğlu kolay yiyip kolay ödeyebilmek için bu kadar zahmete ve meşakkate mi katlanmış? Fakat bir ilahi ekol böyle bir soruya şöyle cevap verir. En yüce amaç Ademoğlunun güzelleşmesidir. Ademoğlu insandan farklıdır. Ademoğlu işte iki ayak üzerinde yürüyendir. Fakat insan olmak tüm bu erdemlerin ve yetenek kaynaklarının onda harekete geçmesi anlamına gelir. Şimdi soruyorlar, sırada ne var? Diyoruz ki, insan sınırsızdır. İnsan tekamül sürecindeyken sürekli ilerlemektedir. Tekamül etmektedir ve mükemmelleşmektedir. Sonu yoktur ve bu da peygamberin öncelikli hedefidir. Ali İmran suresinin 164. ayeti şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
Gerçekten Allah içlerinden bir peygamber seçip kendilerine göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Onları her türlü kötülüklerden temizliyor. Onlara kitap ve hikmeti öğretiyor. İnsanları kötülüklerden arındırmak, erdemlerle donatmak peygamberlerin amaçlarından biridir. Bu yüzden Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ben sadece kerametli ahlakı mükemmelleştirmek için gönderildim. Ama daha önemli olan konu başka bir şeydir. Seyyid Ali bir an sessiz kaldı. Sanki başka bir şeyi hatırlamış gibi devam etti. Bazıları bu ilk harfi çok beğeniyor ve çok tekrarlıyor ve diyorlar ki, toplumun kargaşasını bırakın ve tenha bir köşe bulun. Orada nefsinizi temizlemeye çalışınız. Kendimizi kurtaralım. Şimdi eğer birisinin yeteneği varsa, onun kulağına da bir söz söyleyeceğiz ve onu da insan yapacağız. Bu söz tembellik, rahata konma ve kolaya kaçmak için bahane olabilir. Hem insanlar hem de irşat ve eğitimden sorumlu olanlar bu sözü beğeniyor. Çünkü insanları tehsip etmek daha kolay bir iştir. Bir grup insanı bir araya toplayıp kulaklarına sevgiyi fısıldamak görünüşte kolay, insanlara zarar vermeyen bir iştir. Ama soru şu, peygamberler gerçekten böyle mi davrandılar? İnsanları arındırmak ve süslemek için nasıl bir yöntem kullanıyorlardı? Acaba peygamberler de İnsanlar onların manevi durumlarını görüp onlarla aynı fikirde olabilsinler diye dünyadaki zahitler ve arifler gibi tekkede, evin ve okulun ve mektebin bir köşesinde mi oturuyorlardı? Acaba İbrahim Halil Rahman mı, Musa mı, İsa mı yoksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi böyleydi? Hayır. Birisi İmam Sadık aleyhisselamın minberde oturduğunu ve 4000 talebinin etrafını sardığını zannederse bu bir yanılgıdır. Nitekim dikkatsiz insanlar böyle yorumluyorlar. Ne İmam Cafer Sadık aleyhisselam ne dedesi Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ne de dünyadaki tüm peygamberlerin çalışma tarzları, okulculuk oynamak ve vaaz vermek ve insanları terbiye etmek değildi. Onlar insanları Allah'ın doğru modellerine göre yetiştirecek bir çözüme inanıyorlardı ve o da şu ki, insan oğlunun yetiştirebilmek için onun büyüyebileceği uygun ve sağlıklı bir çevrenin oluşması gerekmektedir. İnsan fidan gibidir. Hurma fidanını düşünün. Hurma fidelerinin özel bir duruma ihtiyacı vardır. Bölgenin iklimi, toprak ve hava nemi ve benzeri. Bu fidanı meşede dikerseniz, bakımını yaparsınız, en fazla 2-3 hurma verir. Peki, bunu neden yapmalıyız ki? Birkaç tane yerine birkaç ton ürün üretebilmek için çevrenin Huzestan'ın ortamı gibi ısıtılması gerekiyor. Elbette insana uygun bir ortam yaratma çabasının bir hurma ağacı yetiştirme çabasından çok daha zahmetli olduğu açıktır. Cami Hatibi sesini biraz yükselterek şöyle devam etti. Kur'an ayetlerine bakın. Peygamberler tarihine bakın. Nübüvvetlerle ilgili rivayetlere bakın. Çok erken kabul etmeyin, çok erken de reddetmeyin. Dikkat ediniz. Bazıları peygamberlerin insan çekirdeği yapmak istediklerini düşünüyorlar. Halbuki bu iş peygamberlerin şanından uzaktır. Peygamberler insanların bu uygun ortamda bir veya on değil, gruplar halinde, üstelik bizzat kendi başlarına ve İslam öğretilerinin parlak ışının doğal sıcaklığıyla bu uygun ortamda tevhidi bir toplum oluşturmak istiyorlardı. Peygamber Mekke'nin cahiliye ortamında bireyler üzerinde tek tek çalışmak zorundaydı ve bu peygamberlerin genel planıyla çelişmez. Çünkü tevhidi düzenin oluşabilmesi için temel taşı ve temelin bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Fakat sıra Medine'ye gelince, o dönemde Medine'de İslam toplumu oluşturmuş ve bu topluluğun başına Hazreti Peygamber getirmiş ve Allah'ın emir ve ahkamının hakimi olmuştur. O zaman Allah şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi vel feth ve ra'aytan nas yedhulun fi dinillahi afwaja.
Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman insanların topluluklar halinde Allah'ın dinine girdiğini görürsün. Öyleyse konuyu şimdiye kadar özetleyelim ve o da şu ki, peygamberlerin iki önemli hedefi vardır. Temel amaçlarından biri insanları kötülüklerden korumak ve onları hayırlarla donatmaktır. Ancak bu ilk hedefin ortasında birkaç amaç daha vardır. İlahi kanun ve düzenlemelerle yönetilen tevhidi bir toplumun oluşumu. Seyyid Ali Hamene'yi notlarına şöyle bir baktı ve devam etti. Bugünkü konumuz için 2-3 ayet getirdim. Birinci ayet Hadid suresinin 25. ayetidir.
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ.
Ant olsun ki, Resullerimizi apaçık delillerle gönderdik. insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla beraber kitabı ve mizanı, adalet ölçüsünü indirdik. Bu kitap nedir? Kitabın dinin temelini oluşturan bilgi ve hükümlerin toplanması anlamına geldiğini defalarca söyledik. Günümüz tabiriyle kapsamlı din ideolojisi. Mizan veya terazi ne demek? Bu, gelen her peygamberin bir terazisi olduğu anlamında mı? Şimdi terazi büyük müydü, küçük müydü? Mizan demek, sosyal dengenin yaratılabileceği bir araç anlamına gelir. Buradan da dengesi için bir tedbire ihtiyaç duyan bir toplum olması gerektiği açıktır. Günümüz geleneğine göre mizan yürütme organıdır. Toplumda düzenlemelerin uygulanmasını denetleyen organdır. Bendeniz bu ayetin altında zikredilen hadislere başvurdum. Mizan anlamında zikredilen şeylerden biri de imamdır. İmam, toplumda doğruyu yanlıştan ayırması ve safları belirlemesi gereken kişidir. İmam, toplumun yöneticisidir. Düzenlemeleri denetleyen ve insanların dengenin dışına çıkmamasını denetleyendir. Allah neden bu işleri yaptı? Çünkü evrim ve mükemmelliğe ulaşmak için, adalet ve eşitlik ortamı için. Daha sonra şöyle buyuruyor, demiri indirdik. Evet, demir de getirdik. Adil bir sistem kurulur kurulmaz, şeytanlar, hırsızlar ve yırtıcılar onu devirmek için ortaya çıkarlar. Bu nedenle asil değerleri savunmak için silaha sahip olmak gerekir. Hadis kitaplarında hadid silah anlamına gelir. Yüce Allah tevhidi sistemi oluşturma fikrinin yanında silahlardan ve zorlayıcı güçten de bahsetmektedir. Ayrıca kendisinde çetin bir güç ve insanlar için faydalar bulunan demiri indirdik. Ta ki Allah kimlerin gaybda onu görmedikleri halde Allah'a ve Resulüne yardım edeceğini açığa çıkarıp ayırsın. Şüphesiz ki Allah güç ve kuvvet sahibi olan kavi, izzet sahibi, her şeyi mağlup eden azizdir. Kur'an ayetlerinin son kelimelerine dikkat ediniz. Bazen şüphesiz o her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Bazen şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Veya şüphesiz ki Allah güç ve kuvvet sahibi olan kavi, izzet sahibi, her şeyi mağlup eden azizdir. Bunlar tesadüf değil. Aynı ayetin içeriğine uygundur. Bu ayet-i şerifte de şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah güç ve kuvvet sahibi olan, kavi, izzet sahibi, her şeyi mağlup eden azizdir. Yani peygamberlerin böyle bir toplum oluşturup gıst, adalet yapamayacaklarını düşünmeyin. Hayır, Allah onları destekleyecek kadar güçlü ve azizdir. Aziz, galip gelen demektir. Ama onu yenen yoktur. O yenilmezdir.
Thank you.
Seyit Ali saatine ve camidekilere şöyle bir baktı ve hafif gülümseyerek şöyle dedi. Sizin için seçtiğim diğer ayetler ise A'raf suresinin 156 ve 157. ayetleridir. Bu ayetlerde Allah ile konuşan bir mümin veya müminlerden bahsediyoruz. İstenilen yerlere gelene kadar ayetleri dinleyin.
وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz ki tevbe edip hidayetini umarak sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma gelince onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu korkup sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Onlar ki yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de yazılı olarak sıfatlarını buldukları ümmi olan Resul-i Nebi'ye uyarlar. Onlara iyiliği emreder, kötülüklerden sakındırır. Temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Sırtlarındaki ağır yükü ve zincirlerini kaldırır. Ona iman edenler, onu saygı ile yüceltenler, ona yardım edenler ve onunla beraber indirilen nura uyanlar. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Bu ayetlerde insanlara insan fıtratına uygun iyiliği ve güzel ahlakı emreden ve buna karşı akla ve fıtrata uygun olmayan münkirleri yasaklayan bir peygamberden bahsediyor. Onlara her güzel şeyi helal, her kötü şeyi haram kıldı. Peygamber Efendimizin bir özelliği de ellerine ve ayaklarına bağlı olan pranga ve zincirleri açmasıdır. Seyyid Ali gülümseyerek sordu. Mekkelileri zincirlerle mi bağlamışlardı? Onlar hapishanede miydiler? Hayır. Peygamberimiz insani ve tevhidi bir sistem kurarak geleneklerin, kuralların ve insani kısıtlamaların prangalarını açmıştır. Böylece ona iman edip yardım edenler hedeflerine ve amaçlarına ulaşırlar ve galip gelirler. Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile 4 bölümden oluşan Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları adlı kitaptan sizler için hazırladığımız bugünkü podcast'imizi dinlediniz. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın son dönemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İstihbarat Bakanı, yardımcıları ve bakanlık yöneticileriyle yapılan ve 19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmede İslam devrimi rehberi İmam Hamenei'nin konuşması, dün İstihbarat Topluluğu Şehitleri Anma Toplantısı ve İstihbarat Bakanlığı'nın kuruluşunun 40. yıl dönümü töreninde yayınlandı. Lübnan'ın başkenti ve yaz içinde ve direniş şehitlerinin naaşının görkemli bir şekilde uğurlanmasına hazır. Ali Larijani, şehit Seyyid Hasan Nasrullah bölge gençlerinin bilincini uyandırdı açıklamasında bulundu. Çeşitli ülkelerden resmi ve gayri resmi heyetler Lübnan Hizbullah'ın şehit genel sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılmak üzere Beyrut'a gitti. Haber kaynakları İsrail rejiminin yakında Filistinli esirleri serbest bırakacağını duyurduğunu bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı önümüzdeki yılın başlarında 3. İran-Afrika Ekonomik İşbirliği Zirvesi ve 2025 Expo Fuarı'nın düzenleneceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, İran'ın karşılıklı saygı ve çıkar temelinde tüm ülkelerle etkileşimde bulunma iradesine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden sorumlu yardımcısı Garib Abadi, Amerika'nın iadesini talep ettiği Hollanda'da tutuklu bulunan İran vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Müzik